Ayrım 24.
Toplantıları ara vermişler, buluşmaları da iyice sınırlamışlardı. Halil uğruyordu Turgut'a 5-10 günde bir. Ötekilerle ilişkisi kesilmişti Turgut'un. Gazetedeki çalışmasına hiçbir şey olmamış gibi gidip geliyor, fakülteye de pek uğramıyordu artık. Bütün işler iyice Halil'deydi. Partiyle bir türlü sağlam bağ kuramamanın dışında yüreği mutlulukla doluydu Halil'in. Tanışmalarından epey süre sonra başlattıkları çılgın bir sevgiyi bölüşüyorlardı Seher'le. Yalnız Turgut biliyordu, öteki arkadaşlarını açmamıştı. En yakın yoldaşı Seher'di artık bir bakıma. Bugün bile varlığından biraz sıkıldığı bu duyguya epey direnmiş, sallantılı günler geçirmişti. Duygusallığa kapılarak başkalarını eleştirdiği ölçüsüzlüğe mi düşüyordu bir devrimci olarak? Turgut gibi o da bir kıza takılıp, Seher'e benzeyen hangi kıza takılmıştı ki Turgut? Onun da yoktu öyle bir savı. Seher'le Necla'yı ya da neydi o kızın adı, Süheyla'cı, ne karşılaştırmaya ne de benzetmeye kalkışmıyor, alayından günüler görünüyordu kimi zamanda. Kıskanmasında bile bir dostluk, bir sıcaklık var bu oğlanın. Arkadaş sevgisi var. Yüceltip onurlandırıyor insanı. Çoğun sertçe kapışmaları kendini en yakın bulduğu kişi olmasına gölge düşürmemişti hiç. Gerçi altı üstü bir geceydi. Olsun, bir ölçüydü o. Polisteki davranışı da bomba gibiydi. En küçük bir ürkü belirtisi de yoktu. Yok, olacak mıydı? Bizim arkadaşların hiçbirinde olmaz öyle şey. Öyleydi de Turgut akıllı olandı kuşku yok ki. Seher de beğeniyordu. Aslında çok iyi yürekli Seher. Bizden biri oldu mu beğeniyor hemen. Biz de öyle değil miyiz? Hiç de öyle değilim. Komünistim diye gezen nicelerini gördüm ben. Komünist mi diyorsun onlara? Çoğunun ne bok olduğu belli değil. Seher'in daha ne deneyimi var ki? Çok deneyimli gibi davranıyor ama. Akıllı, sapına kadar da devrimci. Yıllardır tanıyormuş gibi geliyordu Halil'e. TKP ile sağlam bir bağ kurup çalışmak istediklerini, 3 yıla yakındır sürekli araştırıp soruşturduklarını, güvenli bir sonuca varamadıklarını anlatmıştı. Arkadaşlarından, Turgut'tan başka hiçbirini tanımıyordu Seher. Konuşmalarda karışık adlar arasında öteki adların geçtiği de oluyordu ya, kim kimdir, kim örgütlendir, kim değildir hep örtülü kalıyordu. Bu partiyi arama işini de iyice kanıksamıştı Halil. Polis torpiline çarpmamaya da özenle çalmadıkları kapı kalmamıştı. Birinin dediğini ötekininki tutmuyordu. Şuna varmışlardı. Türkiye'de bir parti, bir de muhalefet denen iki grup vardı. Harbiye, donanma tutuklamalarından sonra ikisinin de pek bir şey yaptıkları yoktu. Öyle miydi acaba? Ya parti gizlilik içinde çalışıyordu da bunlar dışında kalmışlardıysa? Nasıl gizli çalışmaktı bu peki? Kapı kapı dolaşan kendilerine bir el atmaları gerekmez miydi? En yetkililerden sayılan Rahmi Usta'dan aylar geçmiş ses çıkmamıştı. Kulakları ona en yakın olan Kemal'de bekleyip durmuşlardı. Halil'e kalsa çoktan bitmişti bu iş. Artık hiç vakit kaybetmeden kolları sıvayıp kendileri başlamalıydılar. Ama öteki arkadaşlar, hele bizim Turgut, akıl kumkuması bunlar. Biraz daha bekleyelim. Bakalım bilmem kimden ne haber gelecek. Falancayla bir daha konuşsak. Sonu yok bunun. Korkak desem hiçbiri korkak değil. Hepsi içten, aslan gibi arkadaşlar. Kim bilir, beklemeleri iyi olmuştu bir bakıma. Mazlumdan gelecek haberle çok şey değişebilirdi. İçlerinde bir akılsız benim demek. Akıllı olsak böyle mi olurduk? Ne yerim belli ne param. Abim Nikser'den para gönderecek. Ara sıra da teyze hanımdan tırtıklayacağız. Yaşayıp devrim yapacağız. Teyzemin de canına tak dedi, abimin de. Fakülte ne vakit bitecek diyordu geçen mektubunda. Daha ne kadar uyutacağız bakalım. Bir de Seher çıktı. Yaşamının en güzel olayı. Çıkmasa mıydı? Ne kadar iyi etmişti çıktığını. Bütün dünyaya da, devrimci kavgaya da daha coşkulu bakıyordu artık. Bir de korkusuzca sevişebilecekleri bir yerleri olsaydı. Beşiktaş'taki evi özlemle anımsıyordu. Gitti güzelim ev. Onun keyfini süren de bizim Turgut oldu. Bir de yakınır hergele. Ablasıyla çocuğuymuş bilmem ne. Her şeyde dört ayağı üstüne düşer oysa. Süheyla ile kapıyı kapatıp odada oh! Çanakkale'ye gitmiş o zavallı da. Kalıp ekşimedi oğlanın başına. Çok onurludur demişti Seher. Onur ne yapsın yoksulluğa? Bir Şahin Efendi daha bulsa, düşer yoksa. Ev mi arasak bizde? Kimle tutacaklar evi? Parasından başka bekara ev verirler mi kolay kolay? Evlenseler miydi Seher'le? Bir o eksik. Teyzeme sözünü etsem kapıdan kovar beni. Abim de belki parayı keser. Böyle nasıl götüreceğiz? Yağmurlar başladı, ısı düştü. Ardı kış. Kırlarda, surlarda, ıssız mezarlık kıyılarında korkular içindeki mutluluklar da bitti artık. Anımsadıkça utanıyordu aslında. Sokak köpekleri gibi. Hay Allah belasını versin. Acıyla gülmek geliyordu içinden. Cami avlusunda yakalanmış da yersizlikten demiş adam, dinsizlikten değil. İlk kez bir akşamüstü alacakaranlıkta Topkapı surlarında kendilerini yitirince olmuştu o iş. Geçen Nisan'daydı. Yağmurların baskın verdiği günlerde Topkapı'da, sur dışındaki bir kıyı kahvede çardak altında oturup uzun uzun konuşmuşlar, bir süre istekle, özlemle bakmışlardı birbirlerine. Ortalık kararmaya yüz tutmuştu kalktıklarında. Sur dışındaki yoldan yedi kuleye doğru yürümeye başlayıp kendilerini kararmış, ıfıssız yolun ortasında bulunca nasıl bir coşkuyla sarmaş dolaş olduklarını hiç unutamıyordu. İçgüdüsel, dayanılmaz bir sürüklenişle yandaki yıkıntılı surların kuytusuna sığınıp bir anda kendilerinden geçivermelerinin o baş döndürücü mutluluğunu da unutamıyordu. Çamura bulandıklarının ayrımına utangaç bir mutlulukla sallanarak ayağa kalkınca varmışlardı. Akşam alacasıydı. Biraz önce başlamış ahmak ıslatanla sucuk gibi olduklarının ayrımınaysa soluk soluğa, biraz da korkular içinde, her türden pislik gelebilirdi başlarına, hırlısı hırsızı, esrarkeşi, sapığı bir sürü itle kopukla dolu olduğunu biliyordu bu surların. Top kapıya gelip ışıklar altında yürümeye başladıklarında varmışlardı. Minicik mendiliyle Seher'in eteğindeki çamur izlerini çabuk çabuk silmeye çalışması gözlerinin önündeydi. Yüzünde de hep o hüzünlü gülümseme. Düştüm demiş okulda arkadaşlarına. Kendi donuna bile bulaşmış kırmızı lekeleri görünce sevinmesine kızdığını da anımsıyordu. Biz erkekler çok alçağız. Hele o gece Fatih'teki medresede, İstanbul'da onlarda kalıyordu Beşiktaş'tan ayrılalı beri. Çocuklarla buna benzer bir olaydı. Bir kız için söylenen ağır sözleri işitince neredeyse kavgaya tutuşacaktı Nihat'larla. Ayıp değil mi ulan? Daha önce yapmışsa kız ne olmuş yani? Sen yapmadın mı? Biz de devrimci geçiniyoruz. Kendin de kavga et önce sen. Bırak onları da. Peki sen Necla için? O başka. Burjuva kız orospunun biri o. Gene de belki pek kurcalamamak iyiydi bu konuyu. Kesin yargıya varmamak. Seher kız değildi diyelim. Elimden bir şey gelmezdi ya, üzülmez miydim? Böylesine bağlanabilir miydim? Niye bağlanmayayım? Bırak şu yalan ulan. Nasıl bırakayım? Bıraktım işte. Ben de onu diyorum. Bunlar saçma duygular. Bir de şu gebe kalmak korkusu. Ne halt ederlerdi öyle bir şey olursa? Prezervatif kullanmaya başlamıştı. Nefret ediyordu ondan da. Evlensek de kurtulamayacağız bu dertlerden. Devrimcinin çocuğu olur mu? Ne olacağımız belli değil. Bir de çocuk. Kıza da yazık. Beni içeri aldılar mı üstüne yıkılır kalır. Seni alıp da onu bırakacaklar mı? Ama ne bileyim ben. Bakalım ne getirecek olaylar. Bu yıl fakülteye gideyim artık diyordu bir de. Olaylar uçuyordu. Fırtına yeli gibiydi olaylar. Yaz sonlarından beri dünya bir dönemeçten geçiyordu. Mısır'ın kapısındayız. Oraya dönmek için gitmedik demişti Berlin'de Rommel. 30 bin esir bırakmış kaçıyorlardı el alemeğinden. Ya gene dönerlerse? Bu kaçıncı git geldi Afrika'nın kuzeyinde çöllerde? Almanlar Kafkasya'ya inmişlerdi. Türkiye'nin tüm faşistleri sevinç içindeydiler. Peyami Safa, Kaf Dağı'nda Bayrak adlı bir yazıyla kutluyordu olayı. Stalingrad'a dayanmış Almanlar, işin bittiğini yayıyorlardı. Hitler geçen aylarda kesin bildirmişti Stalingrad alınacak diye. Bugün yarın düşecekti Stalingrad. Bir tek Kızıl Ekim çelik fabrikalarıyla işçilerinin mahallesi diretiyormuş. Fabrikaların ele geçirildiğini de açıkladılar ama düşmedi Stalingrad. Sovyet bildirilerinden basına pek de gönüllü sızdırılmayan öteki kaynakların verdiklerinden çıkansa işlerin Almanlar için iyi gitmediğiydi. Stalingrad savunmasını Stalin üstlenmiş Amerikan radyo muhabirlerinin bildirdiğine göre. Başarısızlıklarından kızgınlıklarının acısını halktan çıkarmak istiyormuş Almanlar. Stalingrad komitesi sekreteri Şuyanov'un bu yoldaki telgrafını vermişti gazeteler. Kalinin'in Pravda'da çıkan bir yazısından söz ediliyordu. Kafkas halkının toprağını çetin biçimde savunacağını bildiriyormuş. Daha önce de Sovyet gençliğine bir bildiri yayınlamıştı Kalinin. Stalingrad savunucularına büyük borçluluk duyuyoruz diye. Orada da kesin bir dönemeç yaşanıyordu. Uzak doğuda Japonlarla verilen boğuşmaya pek ilgi duymuyordu burnumuzun dibindeki olaylar varken. Afrika'sı, Avustralya'sı, Güney Amerika'sı, uzak yakın tüm dünya kanlı kansız bir humma içinde çırpınıp duruyordu. Ama yazgıyı belirleyecek Stalingrad'tı artık. İngiliz Amerikalıların Kuzey Afrika'ya çıkmaları, Avrupa'da ikinci cephe açılmasının beklendiği bir zamanda asıl yapılacak işi safsaklamak değil de neydi? Böyle ayrılıkçı düşünceler doğru değildi belki. Moskova Radyosu, Amerikan ulusunca Sovyet halklarına gönderilen bildiriyi yayınlamıştı. Biz Amerikan halkı sizinle bağlaşık olmaktan onur duyuyoruz, övünüyoruz diyorlardı. Teyzesindeki radyoda Moskova'nın verdiği bildiriyi dinlerken doldu dolacaktı gözleri. Biz ne yapıyorduk? Bekliyorduk. Utanmak da mı yoktu bizim TKP yetkililerinde? Neredeydiler, ne yapıyorlardı? Çok üzülüyordu kimi zaman böyle suçladığı için. Kim bilir nasıl özverilerle, ne tehlikeler içinde ne işler yapıyorlardı adamlar. Bizi böyle dışlamak için bir nedenleri mi var? Nereden bileceksin? Ya kimsenin çalıştığı yoksa? Olur mu öyle şey? Olur olur. Türkiye burası. Halk kan ağlıyor. Soygunun, baskının bini bir para. Komünist Partisi çalışmıyor. Bir gün hesabı sorulmaz mı bunların? Saracoğlu geldikten sonra pahalılık aldı başını gidiyor. Bütün engelleri kaldırdılar. Tilkiler, sansarlar, kurtlar boşanıp bir saldırdılar millete. Teyzem her pazara çıkışta ilenmelerle dönüyor. Şekeri 530'a çıkardıklarını duyunca bir yanına inecek diye korktum. İnanmadı önce. Müslüman Müslümana yapmazmış bunu. Gavura yaptıkların ölçüsü yok aslında. Varlık vergisi diye bir vurdular. Her şeyini satıp don gömlek kalsa ödeyemiyormuş çoğu. Toplamaya başlamışlar azınlıklardan kimlerini. Kampa götüreceklermiş. Varı yo ölü fiyatına satışa çıkmış heriflerin. Kapış kapan gidiyormuş. Nazi yöntemleri. Böyle alçak, böyle talancı burjuvazi. Savaşa girmedik, savaştan beter. Kapkara ekmek yumruk kadar. Uzun sallantılı aylardan sonra rastlaştığı mazlumla yeni bir döneme mi giriyorlardı? Çekingen bir umutla karşılaştığı sorun buydu şimdi. Pek de önemsemediği bir eski tanıdığıydı mazlum. Ankara'daki tutuklamada da kısa bir süre birlikte yatmışlardı. Tanınmış sporcu bir oğlandı Ankara'da. Güreşir, boks filan da yaparmış kulüplerin birinde. İçerideyken kanı pek ısınmamıştı nedense. İstanbul'da olduğunu da bilmiyordu. Kadıköy vapurunda karşılaşınca şaşırdı. Uzun boyu, üstünde çıplak yakın açık alını başını salona doluşan kalabalığın gerilerinden tanımıştı da. Girip de Halil'i görünce umduğundan sıcak bir gülüşle gelerek yanına oturmuş, büyük yakınlık göstermiş, köprüden inip ayrılırlarken bekleyeceğini söylemişti. Üsküdar'da İcadiye yöresinde bir kahve işletiyormuş. Bir hafta kadar sonra gidip kahveyi bulduğunda mazlum yoktu. İki sokak ötedeki evinden bir garson gidip çağırınca sevinerek geldi. İyi olmuştu konuşma. Ankara tutuklaması anılarından söz ettiler bir iki. Daha çok Halil'in partiyle ilgili yakınmalarını, eleştirilerini, katıldığını belli eden bir ilgiyle dinlemiş, sonunda peki ne yapıyor bu adamlar sorusunu acı alayla yüklü kesin bir yargıya dönüştürmüştü mazlum. Bir şey yaptıklarını mı sanıyorsun? Çayları bitince sokaklarda Boğaz tepelerine doğru yürüdüler bir süre. Mazlum önermişti çıkmayı. Tatsız heriflerin kahveye gelme saatiymiş. Beşi geçiyordu. Yol boyunca da Halil konuşmuştu daha çok. Ne yapmalıydılar? Açıkça söylemedi ya, kimi sözlerinden anladığı ya da yakıştırdığı, partinin merkez komitesindeydi mazlum. O da dertliydi bir iş yapılmamasından. Kendisine destek bulmanın sevincindeydi. Halil'in yalnız olmadığını, genişçe bir çevre adını araştırdığını duyunca daha da sevinmiş göründü. Akıllıca bir söz etti. Şurada burada dolaşmaktan, hele bilmediğimiz kapıları çalmaktan vazgeçin. Sonunda bir torpile çarpacağınız kesin. Gümbürtüye gidersiniz. Ortalık polis kaynıyor. Yeni bir harbi olayı çıkmasın. Parti çalışmaya geçtiğinde onlara bildireceğini de anlaştırdı. Örtülüydü çoğu sözleri. Türkiye'nin siyasal durumuna getirdi. Ne diyorlardı olup bitenlere? Savaşta kimin yanında sayılırdı Türkiye? Açık açık kimin yanında yer almaya gidişti bu? Söylediklerini sessizce dinledi Halil'in. Kursaklarında kalan düş, Alman-İngiliz anlaşmasıydı bunların Sovyetlere karşı. O düşü bugün de görenler, sayıklayanlar vardıysa da iş işten geçmişti artık. Savaşan iki yanda karşıyı itelemekten çekiniyorlardı Türkiye'yi. Bunlar da oyun iki yanlı yürütüyorlardı böylece. Bu genel çizgili sergileme üzerinde düşündü bir süre. Biraz iyimserce bir yorum dedi mazlum. Kuzguncuk üstündeki bir sırta gelmişlerdi. İlişti bir yüksekçe taşa. Gözleri mavi kıvrıntılı boğazda gene suskun kaldı bir süre. Halil de ses çıkarmadan oturmuş yanına bekliyordu. Uzayınca anlamadım dedi. Nasıl iyimser? İş işten geçti dedin de. Aldı hemen. Geçmiş bir şey yok daha Halilciğim dedi. Plan gene o plan. Kimler yürütüyor dış politikayı bugün? Saracoğlu ile Menemencioğlu. İkisi de yeminli Sovyet düşmanı. Ordunun geniş kesimi, hele üsttekiler Alman yanlısı toptan. Saracoğlu ile Menemencioğlu İngilizlerin katında bunların diplomatı. Sovyetlerin külleri üzerinde Alman-İngiliz anlaşacaklar diye bekliyorlar. Çabaları, kışkırtmaları bu yönde. Amerika savaşa girdi. Bir şey mi değişti? İkinci cephe açmaya yanaşıyorlar mı? Afrika'ya çıkıyorlar. Alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu. Kızacak gibi oldu Halil. Basbayağı karamsardı bu adam. Yalnızlık duygusu oturtuyor insanın içine. Stalin ne dedi biliyorsun? Yanıtlamadan baktı Halil. Çok şey dedi Stalin. Hangisinden söz ediyor bu? Bizim yaptığımız dev savaşta sizin yardımınız devede kulak gibi değil dedi. Hepsi sustular. Churchill'e sordular bunu avam kamerasında. Yanıt vermedi. Ne diyecek? Savının doğruluğunu dayatan bir bakışla bir süre susup ekledi. Hez'i niye tutuyorlar İngiltere'de? Nasıl gitti herif oraya? Niye mi tutuyorlar? Bıraksınlar mı? Sözü nereye getirecek? Evet, savaş faşizme karşı. İngiltere'nin emperyalist bir ülke olduğunu da unutmamak gerek. Unutan mı var? İçeride de böyle tepeden bakar bir oğlandı. Onun için ısınamamıştım. Biz unutmayız Halilciğim. Almanlar Kafkaslar'da yürüdü mü görsen o zaman bizimkileri. Basra'ya inmiş bir Almanya karşısında İngiltere'nin savaşı sürdüreceğine kim inanır? O yolu açmanın peşinde bunlar. Yani tam kavrayamamıştı. Bir şeyler çağrıştırıyordu bu sözler ya. Başbakan olduğunun ertesi hemen doğu gezisine çıktı Saracoğlu Sovyet sınırına. Asker tutmak zorunda bırakıyorlar orada Kızıl Ordu'yu. Baskı politikası, Almanlara destek. Anlamıştı. Artık dinlemiyordu mazlumu. Bıkmıştı bu doğrulardan. Yandaki taşa ilişti o da. Von Papen suikastı ile ilgili bir şeylere başlamıştı mazlum ki kesti birden. Sorun bizim ne yapacağımız arkadaş dedi. Bunları üç aşağı beş yukarı konuşuyoruz biz de hep. Başka bir şey yaptığımızda yok konuşuyoruz. Çuval gibi ağzımızdan eskiyeceğiz valla. Almanların Kafkasları ezip geçerek Basra'ya ineceğinden söz ediyoruz rahat rahat. Bir bok da yapmıyoruz. Bu mu bizim komünistliğimiz? Böyle komünistliğim ben. Sinirli biçimde doğrulup kalktı. Bir iki adım attı ne yapacağını bilmeden. Mazlum da kalktı ağırdan. Bu sinirli tepkiden hiçbir tedirginlik duymamış, dahası sevinmişti sanki. Yan yana suskun yürümeye başladılar. Partide çalıştınız diyelim, ne yapacaksınız? Ne mi yapacağız? Dönüp Mazlum'a baktı. Ne demek ne yapacağız? Parti ne isterse onu yapacağız. Parti ne isteyecek sizden? Durmuş ciddi ciddi bakıp yanıt bekleyen bu adama ne diyeceğini bilemedi birden. Ne demek ne isteyecek? Parti bir yol çizip... Bırak şimdi bunları. Yol çizip de ne yapacak parti? Onu soruyorum ben. Ya bildiri yayınlayacak ya bülten çıkaracak. Durup karşılıklı bakışmaya başladılar. Gene pek anlayamamıştı sözü nereye getireceğini. Sovyetler Birliği ölüm kalım savaşı veriyor. Tarihin ilk işçi köylü devletini yıkacaklar diye korkuyoruz. Bülten çıkaracağız. Kaç kişi okuyacak? Biz söyleyip biz dinleyeceğiz gene. Bir de polis. Öyle mi? Öyle belki de. Başka ne yapabiliriz? Bir şey demesine kalmadan bak diye aldı gene Mazlum. Dimitrov'un bir sözü var. Anahtar söz. Bir komünistin diyor ne biçim komünist olduğunun tek ölçüsü bugün Sovyetler Birliği'ne karşı tutumudur. Canım biliyoruz bunu ama. Biliyorsun. Karşılıklı dikilmiş bakışıyorlardı. Ne demek istiyor bu? Mazlum'un akşam güneşinde kırpışarak üstüne dikilmiş soluk yeşil gözlerinde bir şeyler okumaya çalıştım. Karışıveriyordu çizgiler. Ne olacak? Biliyorsam. Hiçbir şey yapmayalım öyleyse. Olur mu öyle şey? Yapacak şey çok. Bu adamın bakışlarındaki çetrefil yazıyı sökmenin bir yolu olmalıydı. Gene ağırdan aldı Mazlum. Önce Türkiye'nin başına neler gelebilir onu iyi anlarsak, gelmiş Türkiye'nin başına gelecekler. Başka ne gelecek? Kötü şeyler bekliyor Türkiye'yi. Kırlar boyu yamaçtan Kuzguncağa doğru inerlerken anlattıkları, önce biraz düşürünü, sonra dinlendirici gelmeye başlamıştı Halil'e. Hükümeti elinde tutan bugünkü kadrolar Almanlara tam bağlamadılar diyelim Türkiye'yi. Ordunun da, Halk Partisi'nin de içinde, dışında sinsice bekleyen kaç grup vardı, kapkara oyunu punduna getirip olup bittiğiyle gerçekleştirecek? Kapıyı ardına kadar Alman askerlerini açarak onları tarihsel düşmanımız Moskov'un da, komünizmin de kökünü kazıyan kahramanlar, eski silah arkadaşımız, ulusumuzun geleneksel dostları olarak karşılayacaklar. Haracoğlu da uzağında kalmaz bu tezgahın. Haracoğlu diyordu Saracoğlu'na. Peki İnönü? Paçasını kurtarabilmişse Londra'ya kalpağı atar. Avanesi de toplanır orada. Göçmen hükümet olur. Savaşın sonunu beklerler. Asıl biz düşünelim ne yaparız diye. Belki de oturur oturduğu yerde dokunmazlar ona. Konuşma yepyeni bir evren açmıştı önünde. Gerçekten biz ne yapardık o zaman? Biraz bunaltıcı ama heyecan verici bir durum. Bütün bunları partinin düşünmesi gerekmez mi? Bilmem dedi Mazlum alaylı bir gülüşle. Düşünse de yürek ister. Kaç kişi çıkar çalışacak hem de bugünden. Falaka malaka değil öyle. Dan diye bitirirler işin adamın. Herkesin harcı mı? Kuzguncuk deresine inmişler bahçeler arasından geçiyorlardı. Bilmiyorum kimin harcıdır ama çalışmak için o günleri beklemeyeceğiz biz. Ürkek gözlerini çitlerin dibinde dolaşan tavuklara dikmiş minik çirkin bir kedi yavrusunu aldı yolun kıyısından. Okşadı bir iki. Yandaki kapının önüne bıraktı Mazlum. Boşu boşuna beklemek olur mu Halilciğim dedi. Peki ne yapacağız? Yurt savaşına hazırlanacağız. Ne yapacağız? Dönüp kuşkuyla baktı Mazlum'a. Büyük söz meraklısı bu oğlan. Ya da savaş için silah gerek. Silahlanalım mı diyor bu? Başka ne anlama gelir? Nereden bulacağız silahı? Ne soracağım? Gizemli görünmek istiyor biraz da. Açık söylemez. Kuzguncuk iskelesine yaklaşıyorlardı. Hava kararmaya başlamıştı. Şurada meyhaneye oturup. Benim Vaniköy'de bir işim var dedi Mazlum. Şu otobüse atlayayım. 15 gün sonra uğra bana. Ankara'ya gidip döneceğim. Daha önce bulamazsın. Sallanarak yaklaşan halk otobüsünde gözü sesini yavaşlattı. Bir yerleri aramayın artık dedi. Hadi eyvallah görüşeceğiz. İçinde depreşen bir sürü soruyla otobüsün arkasından bakıp kalmıştı o gün. Birkaç saat için ortaya çıkıp kaybolan uzun boylu adamın gölgesi gün günden artan ağırlığıyla üstündeydi artık. Çocukları açmadı. Bir tek Turgut'a sözünü etti. Her şeye karşı çıkan Turgut düşündü uzun uzun. Katılıyordu namuslu biri olduğuna. Kışkırtma yapıyor denemeyeceğine göre gidip ayrıntılı konuşmak gerekti adamla. 10 gün kadar geçince günleri saymaya başlamıştı. Önümüzdeki hafta, pazartesi, salı gitmeyi düşünüyordu. Hafta sonu gelme demişti cumartesi pazar. O günler seherli oluyorlardı. İple çekiyordu hafta sonlarını. O günden beri en çok konuştukları konu da buydu seherledi. Mazlum'un söyledikleri üzerinde uzun uzun düşünüp tartışıyorlardı. Yabana atılır şeyler değildi hiçbiri. Yerinde uyarılardı hiç değilse. Yeni bir harbi olayı olmasın sözü de pek yerinde bir kaygıyı belirtiyordu. Harbiyelilerden devrimci bilince varmış bir grup öğrenci de bizim gibi sokaklara düşüp partiyi aramışlar 37'de. Cup polisin kucağına, içerideler şimdi. Harbiye donanma yargılamaları oradan başlamış. Nazımlar, Şamiloflar, Kemal Tahir, bu arada Doktor Hikmet hepsi gümbürtüye gittiler. Biz iyi ki bir torpile çarpmadık. Nereden belli? Turgut'u almalarının altından ne çıkacağını bilmiyoruz daha. O günden beri kimseleri aradıkları yoktu ya, son bir kez de olsa Rahim Usta'ya gitme isteğini atamıyordu kafasından. İçindeki kızgınlığa karşın elinde olmadan saygılı bir bağlılık duyuyordu adamı. Bu kadar mı etkilemişti? Değildi, partiyi de etkileyen. Görüp tanıdıkları içinde TKP'nin simgesi diye baktığı tek kişi oydu. Moskova'da okumuş, yıllarca kalmış orada. Merkez komitesinde olduğu kesin. Mazlumla konuşup tam kavrayınca durumu gidip onunla da... Doğru olur muydu? Ne Mazlum iyi bakardı böyle bir davranışa. Ola ki ne de o. Mazlum açıklık getirip inandırıcı biçimde Korda sorunu işe koyulurlarsa gereksiz bir gevezelikti artık. İşe koyulmadan giderim ben de. Bunu Seher'le de konuşayım bir. Bana bırakır nasıl olsa. Bana çok bağlı. Her konuda güveni var. Benim de ona var. Niye yolda rastladığımız birbirimize? Yaşam rastlantı demek belki de. Mazlum'a rastlamam da öyle değil mi? Bakalım bu rastlantıdan ne rastlantılar çıkacak. Şu tramvaya yetişmem bile rastlantı. Araba önünü kesmese kaçıp gittiydi. Arka sandıkta sırtını kapı yanına dayanıp dışarıları, inip binen insanları seyretmek İstanbul'da yaşamanın tadı bir tür. Havada pırıl pırıl ama çivi gibi. Kışın 32 dişin ortada uzaktan gülmesi bu. Seher'de güldü mü sıcacık dudaklarının kıstırdığı mercan gibi dişleriyle içime sokasım geliyor. Bahar'ın gülmesi onunki. Ölçüyü kaçırıyorum ben bu kızda. Devrimcilikte böylesine bağlılık biraz... Devrimci insan değil mi be? Yolunu bekleyen bir sürü alçaklıkla boğuşmayı öne almış insan. Biz ne yapıyoruz? Keyfimizi mi öne alıyoruz? Göreceğiz. Tramvay Ordu Caddesi'nden koşturarak inerken ortada iki yanda dizilmiş çınarların, at kestanesi ağaçlarının gölgelediği yaya yolunda Aksaray'a doğru çabuk çabuk yürüyen uzunca boylu, lacivert giysili biriyle göz göze geldiler birden. Polis miydi? Birinci şubede Kara Kemal diye birinden söz ederler. Onun tanımına uyuyor. Orta yaşlı, uzunca boylu, beygir suratlı. Kuruntu seninki, rastlantı değil. Polis olmuş bana ne? Sokakta yürüyen biri. Ağırlaşan tramvaya koşarak yetişti. Arka vagona atladı hemen. Keşke orada olsaydım. Bilet almaz onlar. Biletçiye kaş göz ederler tamam. Diyelim polis. Beni mi izliyor? Tanıyor belki. Sağınlıkta görünce. Torpile çarpmak dedikleri benimki. Herifi iş çıkardık. Şimdi ne yapacaktı? Seher'le buluşmaya gidiyordu. Cumartesiydi. Seher izne çıkıyor bugün. Çapa durağından alacaktı onu. Yetişebilmişse Halil'i görünce o atlayacaktı tramvaya. Değilse inip bekleyecekti. Bu herif peşine takılmışsa nasıl yapacaktı şimdi? İnip bir sonraki tramvayı mı bekleseydi? Teyzesinden dün aldığı 2 liradan 65 kuruş kalmıştı cebinde. Bileti yakıp yeni bilet almaya kalkmak hem de alt yanı bir kuşku üstüne hiç gelmiyordu içinden. Bir durak önce inerim. Bakalım herif de... Seher durakta bekliyorsa bir bilet zarardayız gene. Allah kahretsin bu parasızı. Kafa sıçadı birden. Gülecekti. Neydi bu ürkü? Seher'le buluşmasını mı saklıyordu? Evlenmeyi düşünüyoruz. Aman polis görmesin. Peşimize takılırsa iyi değil ama takılsın bakalım. Niye değil? Seher'in davranışını görmek açısından iyi belki de. Sınav bir tür. Saçmaladığını düşünüp canı sıkıldı. Okul diş açarlarsa başına. Saklamayacağız ama durduk yerde de... Seher yoktu durağa geldiklerinde. Adam da inmemişti, yoktu görünürde.